İnsanın hayatta en önemli özelliklerinden biri şevk olmalı ve şevkli bir insan enerjiktir ve yoluna güçlü bir şekilde devam eder. Bediüzzaman eserlerinde bu mesajı veriyor ve kendi mesleğini ifade ederken bu mesleğin esaslarından birisi şevki mutlak. Evet, neam neam, sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa şevkiniz bozulmasın, teessüf etmeyiniz. Yani bir takım inkılaplar oluyor. Yer yer idareler değişiyor. Bazı idareler dine sahip çıkmıyor. Velev öyle de olsa dert etmeyin, sizin şevkiniz bozulmasın. Zira kainatı namatıyla raksa getiren, hakaikın esrarını ihtizaza veren musikayı ilahiye hiç durmuyor, sermeden zürm zürm eder. Yani durmadan güm güm eder. Şu manada, yani dinin sahibi Allah ve ilahi musika hiç durmuyor. Yani Allahu Teala dinini alimlerle, meşayih ile ve medreselerle, daha dine sahip çıkan kimselerle devam ettiriyor. Ve bu sadece idarelere bağlı bir durum değil. Padişahların padişahı olan Sultan Ezel'in Kur'an denilen musikayı ilahiyesiyle umum alemi doldurarak Kubbe-i Asuman'da zirmin getirmekle, yani şiddetli ses vermekle Sadef, Mağara, Kef misali olan ulema ve meşayih ve hutebanın dimağ ve kalp ve femlerine vurarak aksi sada onların lisanlarından çıkıp seyri seyelan ederek çeşit çeşit sadalarla dünyayı zirm zirm ile güm güm ile ihtizaza getiren o sadanın tecessüm ve intibaıyla. Evet, cümle devam ediyor, uzunca bir cümle. Burada nazara vermiş olduğu, mesela Allah padişahlar padişahıdır. Osmanlı'da padişahlık sistemi var. Abdülhamit gibi dine sahip çıkan padişahlar elbette dine hizmet ettiler. Ama diyelim Abdülhamit tahttan indirildi. Böyle bir durumda ümitsizliğe düşmenin bir anlamı yok. Neden? Bu din padişahlar padişahı olan Allah'ın dini. Ve Allah Sultan-ı Ezel, yani Allah'ın saltanatı daimi ve dünyevi sultanlar gibi ölüme mahkum değil. Ve dinin temel kitabı Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ulema, meşayih ve hutebanın dimağı, kalp ve femlerine vuruyor. Burada sadef, mağara, kef misal bunu ifade etti. Sadefin içinde malum inci olur. İşte mağara, bir boşluk var. Kef, o da yine mağaranın bir çeşidi. Burada alimler ve meşayih, şeyhler ve hatipler, bunların dima, kalp ve ağızları mağaraya benzetildi. İşte alimlerin dimağı, Kur'an'ın hakikatleri o dimağa vuruyor. Oradan yansımalar geliyor. Öte yandan Kur'an'ın hakikatleri meşayihın kalbine vuruyor. Oradan yansımalar geliyor. Huteba, hatip insanlar var. Hatip insanların ağızlarına vuruyor. Yani onların ağızlarından Kur'an'ın manalarının aksi sadası yansıyor. Yani din temel itibariyle Kur'an'a dayanır. Peygamberimizin sözleri Kur'an'ın açıklamasıdır. Ulemanın kitapları Kur'an'ın açıklamasıdır. Tasavvuf ehlinin nazara verdiği hakikatler Kur'an'ın yansımalarıdır. Ve dini anlatan hatiplerin anlattıkları genelde Kur'an merkezlidir. İşte bu şekilde bu Kur'an'ın hakikatleri seyri seyelan ederek çeşit çeşit sadalarla dünyayı güm güm ile ihtizaza getiriyor. Yani Allah'ın dini alimlerle, hatiplerle, meşayih ile insanlara anlatılıyor. O sadanın tecessüm ve intibaıyla umum kütüb-i İslamiye'yi birer tambur ve kanunun bir teli. Bunlar malum çalgı aletlerinden. Bunlara dokunulduğunda ses veriyor ya ve herkesin mahareti derecesinde bunlardan ses çıkar. Onun gibi işte diyelim İmam-ı Azam gibi veya Fahrettin Razi gibi veya İmam-ı Rabbani gibi bu gibi zatlar her biri fıkıh alanında, diğeri diyelim tefsir alanında, diğeri tasavvuf alanında dinin hakikatlerini anlatmışlar. Ve tamburdan, kanundan farklı farklı sesler çıkar veya aynı tambur, aynı kanun farklı kimseler tarafından çalındığında farklı farklı yine sesler çıkmaktadır. Bu da dinin yorum yönü. Yani aynı ayeti farklı zaviyelerden ele almak, farklı açılardan değerlendirmek mümkün. Ve her bir tel bir nev'iyle onu ilan eden o sadai semavi ve ruhaniyi kalbin kulağıyla işitmeyen veya dinlemeyen. Acaba nasıl ona nispet sivrisinek gibi bir emirin demdemelerini veya karasinek gibi hükümet adamlarının vızvızlarını işitecek midir? Yani dinin hakikatleri anlatılıyor. Alimlerle, meşayih ile, hatiplerle anlatılıyor. Ve bunlar nasıl ki tambur, kanun, oradan farklı sesler çıkıyor, hoş sesler çıkıyor. Onlar da her biri kendi zaviyelerinden, kendi seviyelerinden, ulaşmış oldukları seviyeden Kur'an'ın hakikatlerini anlatıyorlar. Bunlara kulak vermek varken işi sadece idarecilere bırakmak, onlardan bir şey beklemek elbette uygun değil. Elhasıl inkılab-ı siyasi cihetiyle dininden havf eden adam, dinden hissesi Beytül Ankebut gibi zayıf düşmüş cehalettir, onu korkutur. İnkılab-ı siyasi, yani hükümetler değişiyor, zaman zaman dindar idareciler geliyor, zaman zaman da dine muhalif olanlar geliyor. Tarihimize baktığımızda bunları bu şekilde görebilmekteyiz. İşte diyelim ki dine taraftar olmayan bir idare geldi. Ve o zaman bazı insanlar bayağı bir korkuyor. Acaba bunlar dine zarar mı verecek? Ve bir zaman bunun lüzumsuz olduğuna dikkat çekiyor. Böylelerinin diyor dinden hissesi örümceğin ağı gibi zayıf düşmüş cehalettir, onu korkutur. Yani bilmiyor. Bu dinin sahibi Allah'tır. Bunu bilmiyor. Bilmediğinden sadece idarecilerle din yaşayacak zannediyor. Örümceğin evi Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresi var. Ankebut örümcek demek. Ve ilgili ayette ve inne evhenel buyut le beytül ankebut denilmiş. Yani evlerin en zayıfı örümceğin evidir. Yani örümceğin evine sığındığımızda o ev bizi ne sıcaktan korur ne soğuktan, ne yağmurdan korur ne kardan. Yani dolayısıyla sığınılacak bir şey değil. İşte dini de sadece hükümetten görmek, hükümet dine sahip çıkarsa İslami hizmetler olur gibi değerlendirmek uygun bir şey değil. Mesela camiler ülkemizde bazen devletin de desteği olabiliyor ama halkın yardımlarıyla gerçekleşir ve işte dernekler kurulur ve o dernekler Cami Yaptırma Derneği adıyla faaliyet gösterir ve bugüne kadar yarım kalmış bir cami de yoktur. Ülkemizin her tarafında irili ufaklı camiler. Hatta Cumhuriyet dönemi camilerin en fazla yapıldığı dönem olmuş. Belki Osmanlı dönemi kadar sanatlı değil camilerimiz ama sayı itibariyle gerçekten ta mezralara varıncaya kadar cami yapılıyor. İmkanlar arttıkça her yere cami yapılıyor ve bu halkın gayretiyle oluyor. Yani halk camiyi yaptırdığı gibi camide imamlık yapacak kişiyi de yetiştirir. Orada vaaz yapacak kişiyi de yetiştirir. Ona uygun zeminler meydana getirir. Gerçi şu anda Diyanet eliyle bu yapılıyor. Diyanet devlete bağlı. Ama Osmanlı'da elbette devlete bakan yönü de var. Meşihat dairesi var. Şeyhülislamlık dairesi. Ama günümüze kadar böyle tümüyle devlete bağlı değil, vakıflar var ve o vakıflar caminin maddi masraflarını karşılıyor, imamın masraflarını karşılıyor. Orada bir medrese kurulmuşsa medresenin masraflarını karşılıyor. Devlete pek de yük olmuyor. Diyelim şu an sistemde bir değişikliğe gidilse, Diyanet tümüyle özerk hale getirilse, devletin bütçesinden bir şey almadan da dini hizmetler yine yapılır. Millet zekatını verir, sadakasını verir. Caminin yaptığı gibi caminin yanına medreseyi de yapar ve bu şekilde İslam hizmetler yine devam ettirilir. Demek ki zaman zaman dine muhalif idareler de gelse korkmamak lazım. Korkan kimseler onlar örümceğin ağına sığınmış kimseler gibi olur ki lüzumsuz bir korku, sığınılacak bir yer değil orası. Taklittir, onu telaşa düşürttürür. Yani eyvah din elden gidiyor diye telaş edenler taklit içinde, din elden gitmez, din kıyamete kadar devam edecektir. Zira itimad-ı nefsin fıkdanı ve arzin vücudu cihetiyle saadetini yalnız hükümetin cebinden zannettiğinden kalbini, aklını da hükümetin kesesinden tahayyül eder, korkar. Yani böyleleri kendileri bir şey yapmıyor. İtimad-ı nefsin fıkdanı var ve acz var. Yani elinden bir şey gelmeyince devlet yapsın diyor. Devlet de yapmadığında o zaman ümitsizliğe kapılıyor. Halbuki devletin yapacağı elbette işler var ama dini hizmetleri bütün vatandaş üstlenmeli. Bütün vatandaş maddi manevi elinden geleni yapmalı. Bu yapıldığında hükümetler ister dine destek olsun ister olmasın, İslami hizmetler selametle yoluna devam edecektir.